Hayatın sesleri. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istediğimizi hatırlatarak başlayalım bugünkü programımıza. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz demiştim. Hemen adreslerimizi hatırlatayım bizlere ulaşabileceğiniz. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz program boyunca bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Bekleme, bak gözüm yol.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor ve Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Şimdi telefonda bir konuğumuz var, kendisine hemen merhaba demek istiyoruz. Gazeteci yazar Sayın Hasan Söylemez telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Efendim, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, ben gazeteci dedim ama biz şimdi sizi yazarlık yönünüzle dinleyicilerimize tanıştırmak istiyoruz. Çünkü siz bir kitap yazdınız. Hayata Yolculuk, bir gezi kitabı. Biraz da macera dolu bir kitap galiba. Ve bu kitabın öyküsünden biraz bahseder misiniz lütfen? Nasıl başladı yolculuk? Sonra kitaba nasıl dönüştü? Nasıl bir kitaptır Hayata Yolculuk?
Hayata Yolculuk bir gezi kitabı değil aslında. Şimdi ben 2010 yılında İstanbul'dan yola çıkarak Türkiye'nin çevresini 8,5 ay bisikletle 5 parasız 10.000 kilometre pedal çevirerek bir yolculuk yapmıştım. O yolculuğu anlattım aslında. Yani bir adamı 5 parasız yollara düşüren nedenler nelerdir?
Neydi? Neydi sizi yollara düşüren nedenler?
Anlatacağım birazdan.
Biz de biraz fazla meraklıyız galiba.
Evet. O adamın yolculuk öncesindeki ruh halini, yolculuk esnasındaki ruh hali, insanlarla ilişkisi, doğayla, tabiatla teması, hepsinden önemlisi yolda yaşadığı anılar, açlıkla mücadelesi, zorluklarla mücadelesini anlattığım bir kitap oldu. Neden 5 parasız Türkiye'yi dolaşmaya karar verdim? Çünkü yani insanlar parayı hayatının merkezine öyle bir almış ki para olmadan hiçbir şeyi yapamayız diye düşünüyorlar. Mutluluğu tamamen paraya endekslemişiz. Ben de mutluluğun sadece parada olmadığını, paradan daha değerli şeyler olduğunu inanıyordum. Daha önce Türkiye'yi defalarca dolaşmıştım. İnsanların içine daha kolay karışabilmem için, onlarla daha iyi bir ilişki kurabilmem için onlara her anlamda muhtaç olmam gerektiğini düşünüyordum. Bu yüzden paranın bana verdiği özgüven ve güç duygusundan kurtularak tamamen çırılçıplak insanların arasına karışmak istedim. Bu yüzden parasız bir yolculuğa çıktım. Önce Karadeniz bölgesini dolaştım. Daha sonra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, Ege ve Trakya derken 8,5 ayda 10.000 kilometre pedal çevirerek Türkiye'nin çevresini dolaşarak muhteşem anılar biriktirdim. Çok güzel şeyler yaşadım. Anadolu insanının misafirperverliğini birebir zaten şahit oldum. Hiç tanımadığım insanlar beni evlerinde misafir ettiler. Hiç tanımadığım insanlar beni köylerinden de kovdular. Hiç tanımadığım insanlar beni 5 yıldızlı otellerde de misafir ettiler. Yani tamamen bilinmezliklere doğru, tesadüflerle dolu, beklentilerden yoksun bir yolculuk yaptım. Ve bu yolculuk sadece benim yolculuğum olmadı. Birçok insanın, binlerce insanın hayatını değiştirdi. Çünkü gittiğim her bölgede çektiğim fotoğraflarla fotoğraf sergileri düzenliyordum. Hem yolculuk yapıyordum, hem sergi düzenliyordum, hem de o serginin fotoğraf satışlarından elde edilen gelirleri o bölgenin ihtiyaçlarına yönelik bağışlarda bulunuyordum. Karadeniz sergisinin geliriyle bir kanser hastasının tedavisi yapıldı. Doğu Güneydoğu sergilerinin geliriyle bir köy okulunun ihtiyaçları karşılandı. Akdeniz ve Ege sergilerinin gelirleriyle de o bölgelerde yüzlerce ağaç dikimi yapıldı. Ondan sonra İstanbul'a döndüm ve şunu söyleyebilirim. Cebimde tek kuruş para yoktu ama dünyanın en mutlu insanıydım.
Ne güzel. Peki bir şey sormak istiyorum. Gazeteciydiniz, mesleğinizi yarıda bırakarak gidip tüm bunları gerçekleştirdiniz. Şu anda ne yapıyorsunuz?
Şu an basın danışmanlığı yapıyorum. Daha önce TRT1'de Yoldaki Haber diye bir belgesel haber programı hazırlayıp sunuyordum. O programda da yine bisikletimle Türkiye'yi dolaşıp Anadolu'dan insan hikayeleri aktarıyordum. Yani kendimi şöyle tanımlıyorsam belki inşallah yanlış anlaşılmaz. Ben kendimi bir umut kuryesi olarak görüyorum. Anadolu'dan getirip şehirlerde yaşayan insanlara mutluluğu ve umudu taşıyorum ben.
Peki bu umut...
Kitabımda da bunu anlatıyorum zaten.
Bu umut kuryeliğiniz devam edecek mi?
Ediyor tabii ki, yolculuk bitmedi. Halen devam ediyor. Şu an sizinle bu yolculuğu konuşuyorsak bu yolculuk devam ediyor.
Evet. Peki bu arada sadece hep iyi insanlarla karşılaşmadınız. Köylerinden kovulduğum insanlar da oldu dediniz. Neler yaşadınız bu süre içerisinde, 8,5 aylık süre içerisinde?
Şimdi Anadolu insanı misafirperverdir. Özellikle turizmin yoğun olmadığı bölgeler ve kırsal kesimlere gittiğiniz zaman insani duyguların ne kadar ön planda olduğunu görürsünüz. Tanrı misafiri kavramının halen yaşatıldığını, o imece usulü birbirlerine insanların yardım ederek nasıl hayata tutunduğunu görüyorsunuz. Yani şehir insanında görülen o umutsuzluk, o mutsuzluk kırsal kesimde yaşayan insanlarda görünmüyor. Çünkü beklenti ne kadar yüksek olursa mutsuzluklarımız da o kadar fazla artıyor. Anadolu insanındaki mutluluklar özellikle beklentinin az olmasından kaynaklandığından dolayı her zaman insanlar azla yetinip azla mutlu olmayı biliyorlar. Mesela ben şeyi düşünüyorum, mutluluk aslında en basit düzlemde hayatı yaşayarak elde edilebilir. Biz tamamen betonlaşmış, tamamen duyguların neredeyse sıfıra indiği yerlerde yaşamaya başladık. Şehir hayatı bizi kendimizden bile uzaklaşmamıza sebep oluyor. Ben bütün şehirde yaşayan insanlara şunu söylüyorum. Ne olursunuz böyle her an her şeyi bırakıp gitme isteği size geldiği zaman o her şeyi bırakıp gitme isteği aslında insanın kendini değiştirme vaktinin geldiğini gösteren bir işarettir. O anlarda kendimizi doğaya atalım, kendimizi köylere atalım. Biraz doğayla baş başa kalalım, biraz gerçek insanlarla baş başa kalalım. Şimdi sokaklara çıkıp bakıyorsunuz, her yerde bir yerlere koşuşturma telaşıyla koşturan ter makineleri görüyoruz. Kimse kimsenin yüzüne bile bakmıyor. İnsanlar birbirlerine ön yargıyla yaklaşıyorlar. Ön yargıyla yaklaştıkları için birbirlerini tanıyamıyorlar. Yani şu an bu kadar savaşların olması, bu kadar kötü şeyleri yaşıyor olmamızın sebebi birbirimizi iyi tanıyamamamızdan kaynaklanıyor.
Evet, bu arada bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu yolculuğa çıkmadan önce şimdi doğanın ve insanların içerisinde 8,5 ay yaşadım, 8,5 ay sürdü bu yolculuk dediniz. Çok istediğiniz bir yolculuktu bu. Tabii çıkarken umutlarınız, heyecanlarınız, hayalleriniz vardı. Çok güzel geldi. Ancak şehrin o stresinden, gürültüsünden, keşmekeşinden uzaklaşmak istediniz. Uzaklaşmak istediğiniz şehre dönünce nasıl uyum sağladınız? Sağlayabildiniz mi?
Yolculuğun bitmesine yakın bu yolculuğun artık biteceğini ve yeniden böyle bir hayatın içerisine gireceğimi psikolojik olarak kendimi hazırlamaya başladım. Ama yolculuk bittikten sonra yeniden o hayatın içerisine girmedim. Ben halen yani her fırsatımı değerlendirerek şehir dışına çıkıyorum. Her fırsatımı değerlendirerek şehirden uzaklaşıyorum. Bunun yanı sıra yolculuk bana hayatı daha doğru yaşamayı öğretti. Mesela paylaşmayı öğretti. Kendimi diğer insanların karşısında o bencilliğimi, o egomu ayaklarımın altına almayı öğretti. Ve bütün bunları yaşarken zaten hayatı da daha doğru yaşamayı öğreniyorsunuz. O şehir sizi boğmaya başladığı anda o şehirden kurtularak, yani temelli kurtulmaktan bahsetmiyorum. Kısa süreli kurtuluşlarla da kendinizi tedavi edebilirsiniz. Yolculuğun bir iyileştirme metodu olduğuna inanıyorum ben.
Evet, tabii yolculuk öncesi ve sonrasında inanılmaz bir değişim yaşadınız herhalde kendinizde de.
Valla ben o değişimi çok net hissedebiliyorum. İnsanlar da bunu çok söylüyorlar bana. Bir de kitabı okuduktan sonra hayatım değişti diyen insanlardan aldığım o mailler, o mesajlar beni çok mutlu ediyor. Bir sürü mektup geliyor. Bunlar çok hoş şeyler. Hakikaten bir psikolog bana şey yazmıştı. Birçok hocamdan psikolojiyle ilgili çok şey öğrendim. Hepsi de çok değerli bilgilerdi. Ama sizin kitabınızı okuduktan sonra hiçbir kitap beni bu kadar etkilediğini hatırlamıyorum demişti. Yani bir psikologdan bunları duyabilmek benim için çok gurur verici bir şeydi. Bir de ben şöyle söyleyeyim. Hayatımda ilk defa babama seni seviyorum bu yolculuk esnasında söyledim. Bu benim aslında babamı seviyorum anlamına gelmiyor. Babam beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ama yaşamış olduğumuz toplumda işte şu dil, o dili konuşmayı bilmiyor. Bir gün neden babama seni seviyorum demedim diye düşündüm. Ve telefon açtım. Babama dedim ki, baba sana bir şey söyleyeceğim. Hayatında ilk defa benden böyle bir şey duymuş olacaksın. Nedir evladım dedi. Baba dedim, ben seni çok seviyorum. O anda babamın bir sessizlik ortamı oldu ve babam konuşmaya başladığı anda onun sesinin titremesinden ne kadar mutlu olduğunu anladım. Ve cevabı şu oldu: deve oğlu deve. Oğlu deve.
Siz bisikletin üzerindeyken tabii ki çok daha fazla düşünme şansı oluyor insanın, belki sevdiklerinden uzakta, kim bilir o nasıl, ne kadar farklı bir duygu, ama inanın konuşurken bile o anları yaşadığınızı, o fotoğrafların kare kare yine gözünüzün önünden geçtiğini hisseder gibiyim ben şu anda.
Her şeyi şu an zaten gözümün önünde görebiliyorum. Yani o yolculuğu kare kare, saniye saniye, her anını çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ve o yolculuktan sonra ben yine rahat durmadım ki, en büyük isteklerimden birisi Afrika kıtasının tamamını bisikletle dolaşmaktı. Sonra bazı aksilikler oldu, bisikletle yola çıkamadım ama çok sık Afrika'ya gidip geliyorum. Afrika'yı Avrupa ülkelerinden daha çok seviyorum. Hani insan olduğu topraktan yaratılmış deniliyor ya. Ben evet. İnsanoğlunun yaratılmış olduğu o toprağın Afrika'da olduğuna inanıyorum.
O zaman o yine yüzden... gezdiğiniz, gördüğünüz toprakları yine bir kitap haline getirirseniz bizler de oralardan okur. Kim bilir, belki de pek çok dinleyicimiz sizin çıktığınız bu yolculuklara çıkmayı talep edebilirler, çıkabilirler diyelim.
Herkes kendi yolculuğuna çıksın istiyorum ben. Şey diyorlar bana, yani yapamıyoruz, korkuyoruz falan diyorlar. Ben de insan diyorum ki, eğer bir hedefiniz varsa, bir hayaliniz varsa, bu sadece yolculukla ilgili değil, hayatta herhangi bir beklentinizle ilgili de olabilir. Önce istemeniz gerekiyor. Gönülden istemelisiniz. Sonra inanmalısınız. Neye inanmalısınız? Yapabileceğinize inanmalısınız. Yani kendinize inanmanız gerekiyor. Üçüncüsü ise, hiç vakit kaybetmeden yola çıkmak lazım. Bakın, ben yola çıkmadan önce hayatımda hiç bisikletim olmadı. Sahip olduğum ilk bisikletle 3 hafta sonra Türkiye turuna çıktım. Yani öyle bisiklet cahili bir insandım ki, bisikletin gidonuna direksiyon, selesine koltuk diyen, bisiklet cahili, bisikletten anlamayan bir adamdım. Evet. Bisikleti de kendim gibi yollarda keşfettim. Bisikleti de kendim gibi yollarda öğrendim. Yani eğer ben profesyonel bir bisikletçi olsaydım, bir sürü detaya girerdim. Şu neden eksik, bu neden eksik, bu yok, yapamıyorum, edemiyorum falan deyip yola çıkamayacaktım.
Hı hı. O zaman insanlar pek çok şeyi kendileri keşfetmeliler diyorsunuz bu anlamda. Sayın Hasan Söylemez, çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Hayata yolculuk bu bir de devamı gelecek herhalde. Yine bizlerle buluşturmayı, yeni kitaplarınızı bekliyoruz.
İzleyicilerinize güzel bir haber de vereyim. Hayata yolculuk inşallah film olacak. Şimdi görüşmeler devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl belki vizyonda izleyebilirler, sinemada izleyebilirler.
Ne güzel, ama film vizyona girmeden önce, böyle bir senaryo ortaya çıkmadan önce kitabı okusunlar ki sonra filmle mukayese edebilsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Size teşekkür iyi ediyorum. Günler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Yeni kitaplarınızda buluşmak üzere.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci yazar Sayın Hasan Söylemez'di konuğumuz. Hayata Yolculuk adlı kitabına dair konuştuk kendisiyle ve yeniden müzik diyoruz hayatın seslerinde.
Biliyorsun kaçar için bir gün, sürgün başlar. Yanıyorsun aşk gibi için için, yangın başlar. Ama sormadan isme sorular dolu, sen dönmeden de döner zaman yolu. Sessizce akar insan nerede ölür sözleriyle? Ne vakit kanar kalbin senin, ne vakit büyür sevgiye? Sessizce yatar kanar için bir gün sürgün başlar. Yanıyorsun aşk gibi için için yangın başlar. Ama sormadan gitme, sorular dolu. Sen dönmeden neden zaman yolu? Sessizce yakar zaman, yalnızlık gövden olur. Durmadan yoklar seni, her soluğun deprem olur. Nerede susar kalır insan, nerede ölür sözleriyle? Ne vakit kanar kalbin senin, ne vakit büyür sevgiye? Nerede susar kalır insan, nerede ölür sözleriyle? Ne vakit kanar kalbin senin, ne vakit büyür sevgiye? Sessizce
ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bir telefon bağlantısı daha gerçekleştireceğiz. Belçika'ya uzanacağız. Belçika Türk Dernekleri Birliği Genel Koordinatörü Sayın Fatih Çalışır telefon attığımızda. Efendim, Türkiye'den selamlar, saygılar sunuyoruz.
Merhaba, iyi günler.
Teşekkür ederiz. Sayın Fatih Çalışır, Belçika Türk Dernekleri Birliği, Milli Eğitim Müşavirliği ve Gentokul Aile Birliği'nin ortak çalışmasıyla İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasının finali ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü düzenlendi. 13 Mart Pazar günü. Biraz yarışmadan söz eder misiniz? İlk kez mi düzenlendi böyle bir yarışma? Kaç kişi katıldı?
Biz bu yarışmayı her sene düzenliyoruz. Belçika Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile beraber geçtiğimiz aylarda değişik bölgelerde Türkçe ve Türk kültürü öğretmenleri tarafından bir ön eleme yapıldı. 8 ilkokul öğrencisi bu finala kaldılar. İki yaş kategorisinde yarışıldı. Bir işte 7-9 yaş arası bir grup. Ondan sonra bir de 10-12 yaş arası bir grup yarıştılar. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuma yarışması. Bu yarışmanın esasen birden fazla amacı vardı. Bu sene birincilikle 95. yılı olması nedeniyle onun bir anması oldu. Mehmet Akif Ersoy anma günü düzenlendi. Diğer yandan da İstiklal Marşı'nı zaten milli değerlerimizi, Türk kültürünü, tarihimizi, dilimizi, edebiyatımızı çocuklarımıza daha küçük yaştayken öğretmek ve sevdirmek için böyle bir yarışma düzenledik yani.
Evet, peki yarışmanın birincisi ödül olarak ne kazandı?
İki tane birincilik ödülü verildi. O ödülleri şimdi tam olarak bilmiyoruz. Onlar bir kapalı şeyde verilmişti.
Evet.
Okul Aile Birliği bunu hazırladı. Hı hı. İlk yani bizim duyduğumuz kadarıyla paketin içerisinde bir tablet olacaktı yani. Şimdi tam evet. olarak yanlış bilgi de vermek istemiyorum bu konuyla ilgili.
Evet. Peki dernek olarak başka faaliyetleriniz, çalışmalarınız var mı?
Evet, Belçika Türk Dernekleri Birliği 1993 yılında kuruldu. Filaman Kültür Bakanlığı tarafından tanınan bir çatı kuruluşu. 180 üye derneğimiz var bizim. Bizim gayemiz toplumumuzda ve genç neslimizin gelişmesini sağlamak ve aktif bir nesil oluşturmak. Burada tanınmak, Bunu sağlamak için de biz eğitim, tiyatro, edebiyat, tarih, spor gibi geziler vesaire, buna benzer sosyal kültürel faaliyetler düzenleyip çeşitli projeler üretiyoruz. Birkaç tane örnek vermek gerekirse, mesela her sene biz bir gençlik festivali düzenliyoruz. Bu sene de 28 Mayıs'ta bu Hauthalen Limburg bölgesinde, Hauthalen Kerkhof'ta açık havada düzenlenecek. Yetenekli gençlerimizi bir Göster Kendini bölümünde bir müzik, dans ve benzeri gösterilerle kendilerini orada sahnede ağırlıyoruz. Ondan sonra arkasından da profesyonel bir gençlerin sevdiği bir sanatçı da veya birkaç sanatçı da orada konser veriyorlar. Bunun yanı sıra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her sene düzenliyoruz. Kadınlarımızın toplumumuzdaki önemini bir kere daha vurgulayabilmek için, onları bir gün böyle güzel ağırlayabilmek için güzel bir faaliyet düzenliyoruz. Belçika Türk Derneklerinin Birliği'nin mesela önemli faaliyetlerinden bir tanesi de toplumumuzun sorunlarını direkt idareye, yönetime iletmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda biz istişare toplantıları düzenliyoruz.
O zaman yine bu tür düzenlediğiniz faaliyetlerden haberimiz olursa biz de Hayatın Sesleri'nde yine bunları duyurmak dileğiyle diyelim ve size bugün için çok teşekkür edelim Sayın Fatih Çalışır. Hoşçakalın efendim, iyi günler.
İyi günler.
Zihin vesaire. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleketim FM ortak yayınında devam ediyor Hayatın Sesleri. Sayın Sinan Canan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Barış'ın karşıtından birazcık bir başlayalım istedik. Savaşı doğuran nedenler, şiddet, beynin yapısı içerisinde işlevinde, normalin dışında bir şey mi gelişiyor acaba şiddeti tetikleyen? Sorun ne? Nerede başlıyor acaba? Niye başvuruyoruz bu şiddete?
Evet. Aslında şunu söyleyeyim, hani bu şiddet, savaş, barış meselesi sadece bilimsel bakış açısıyla çözülemeyecek kadar da karmaşık bir şey. Ama özellikle insan davranışlarının kökenlerine baktığınız zaman, diğer canlıların bu tip davranışlarının nereden kaynaklandığına baktığınız zaman meselenin niye bu kadar halledilemez olduğuna dair de bazı içgörüler yakalıyorsunuz. Bence çok kısa özetle isterseniz bu şiddet, öfke denen şiddetli duygulanımların nereden geldiğinden bir bahsedeyim. Aslında bütün özellikle karada yaşayan bu işte omurgalılar, memeliler dediğimiz birçok canlıyla paylaştığımız ortak bir özellik bizim bu. Normalde bütün hayvanlara bakarsanız işte yaşam alanını savunmak, avlanmak, hayatta kalmak ve bazen de işte üreme için, eş için mücadele ettikleri dönemlerde böyle bir şiddetli duygulanımlara ihtiyaçları oluyor. Ya işte avcıdan kaçıyorlar, ya avlanmaya çalışıyorlar, ya zor bir durumdan kurtulmaya çalışıyorlar veya rakibini yenmeye çalışıyorlar. Şimdi bu tip durumda üstün gelebilmeleri ve bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için özellikle zihinlerinde, beyninde bir takım mekanizmalara ihtiyaçları var. Bunlardan bir tanesi de bu saldırganlık ve aşırı dürtüsel hal dediğimiz bir hal. Yani tamamen aslında normalde bizde de bulunan bu devreler hayatımızı sürdürmek, belli zorlu koşulların üstesinden gelmek için bizde bulunan devreler. Şimdi insanın tabii çok temelde bir farkı var diğer canlılara baktığımızda. Hani bedensel olarak bakarsanız aslında çok farklı gözükmüyor. Hele bir sinir bilim açısından beyni incelerken devreler falan aynı gibi gözüküyor. Bizim beynimiz biraz daha gelişmiş sadece. Fakat insanı farklı yapan en önemli unsurlardan bir tanesi kendisine verilen biyolojik donanımların üzerine çıkmaya çalışması, onları biraz zorlaması ve suistimal etmesi aslında. Bizim gelişmiş beynimizin bize verdiği özelliklerden bir tanesi bu. Şimdi mesela dünyadaki barışsızlığımızın ya da kavgalarımızın temellerine baktığımız zaman insan çok az durumda sadece kendisini biyolojik olarak tehdit eden ya da yaşamını tehdit eden bir şey için savaşıyor. Çoğunlukla işte mal hırsı, toprak hırsı, para hırsı, inançlar, bu tip sebepler yüzünden, yani biyolojik olarak doğrudan bizi ilgilendirmeyen
menfaatlerimiz için aslında huzurumuzu bozuyoruz.
Hani ekstra menfaatler için biraz savaşıyoruz. Şimdi mesela bir aslan işte aslanların beraber yaşadığı bir yerde bir kurt sürüsünde, bir karınca sürüsünde böyle bir savaş, böyle bir gayri tabi bir kavga göremezsiniz. Ama insanı insan yapan özelliklerin getirdiği otomatik bir şey var. Nasıl ki iştahımızı, efendim, eğlenme ihtiyacımızı aşırı kullanabiliyoruz. Bunun için hayatımızı bile berbat edebiliyoruz, bağımlılıklar falan türetebiliyoruz. Şiddet dürtülerimizi de bu şekilde aşırı miktarda kullanarak bunu ekstra bir takım menfaatler elde etmek ve türdaşlarımızın hayatı pahasına bu menfaatlerimizin peşinden gitmek üzere kullanabiliyoruz. Yani sınırımızı aşma konusunda çok mahiriz, öyle diyeyim, insanoğlu evet. olarak. Diğer canlılardan farklı. Şimdi neden bizim barış...
Peki bu doğuştan mı, genetik mi?
Tabii, şimdi şöyle düşünün. Beynimizde işte bizim şuurumuz dışında çalışan bazı devreler var. Özellikle işte hep bahsederiz, artık ünlü de oldu bu. Diğer araştırmacılar da televizyonlarda falan çok bahsediyorlar. Limbik sistem denen bir yapı var. Bu yapı bizim işte açlık susuzluğumuzdan tutun, cinsel dürtülerimize kadar, efendim, bir şeyi sevip sevmememize, yani duygularımıza kadar her şeyi yöneten devreleri içeren bir yer. Fakat bizim bilincimiz buraya ulaşamıyor. Yani bilincimiz de burayı kontrol edemiyoruz. Bilinç dışı çalışan bir zihin parçamız bizim. İşte o yüzden mesela acıktığı zaman insanların işte sinirli olduğunu ya da daha sabırsızlaştığını bilirsiniz. Açlık temel bir güdü olduğu için bir süre sonra, yani yeterince arttığında, şuuru da kontrol altına alıp davranışlarınızı değiştirmeye başlıyor.
Ama orayı kontrol edemiyoruz.
Biz kontrol edemiyoruz genellikle. Ama kontrol edebildiğimiz durumlar da var. Oraya geleceğim zaten. Bu orta beynin diyelim, yani bilinçsiz beyin etkileri çok güçlü. Bizi hayatta tutmakla ilgili devreler olduğu için zaten böyle olmasını da bekleriz. Eğer onları kolayca kontrol edebilseydik. Yani düşünün, şu anda canınız istediğinizde işte bir saat nefes almayabileceğinizi ya da kalbinizi durdurabileceğinizi düşünün. Ya da hiç yemek yemeyecek kadar iradeli olduğunuzu düşünün. Ölürdünüz o zaman. Dolayısıyla çok mantıklı bir şey değil. Oranın etkilerine fazla karşı koyamıyoruz. Fakat...
Tamam, ama şimdiye baktığımızda artan bir şiddet eğilimi aynen. görüyoruz. Geçmişe baktığımızda bunun daha az olduğunu, istatistikler de bunu böyle gösteriyor. Peki aynen. bu artışın sebebi ne? Eskiden daha mı rahat kontrol edebiliyorduk ya da biraz ulaşabiliyor muyduk acaba?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim insan beyninin hayvanlardan en önemli farkına baktığınızda bizde ekstra çıkılmış bir kat var, tabiri caizse. Beynimizin ön tarafı çok gelişmiş. Ve bu ön tarafın aslında bize sağladığı en önemli şey, biraz önce dedim, sınırımızı aşabilme özelliğimiz olduğu gibi bir de çok büyük bir fren mekanizması sağlıyor. Biz diğer canlılar gibi güdüsel davranmama seçeneğine sahibiz. Yani kendimizi frenleyebiliyoruz. Canımız çok istemesine rağmen bir şeyleri yapmamayı tercih edebiliyoruz. Özellikle çocuklar üzerinde yapılan deneylerde bunu çok açık görüyoruz. Meşhur bir deney vardır. Marshmallow deneyi diye bir tatlı koyarlar çocukların önüne. 5 dakika o tatlıya dokunmazlarsa işte araştırıcı odadan çıkar. 5 dakika sonra 2 tatlı vereceklerini söylerler. Sonra çocukları gizli kameraya çekerler. O 5 dakika boyunca çocuklar resmen kriz geçirir. Çünkü 5 dakika sonrasına o zevki ertelemek çocuğun beyninde mümkün değil. Öyle bir devresi yok çocuğun. Onu hemen yemek istiyor. Fakat bir erişkine bunu yapsanız aynı deneyi, yeterli motivasyonu sağladığınızda günlerce onu yemeyebilir. Yani o zevki elini sürmeyebilir. Dolayısıyla o devrelerin gelişmiş olması gerekiyor. Şimdi insanda fren donanımı çok kuvvetli. Biz bu sayede toplumlar kurabiliyoruz, ahlak kurallarını uygulayabiliyoruz, yasalar yapabiliyoruz ve birlikte uyum içerisinde yaşayabiliyoruz. Bizim sosyal bir canlı olarak dünyada bir numaralı bir konumumuz var. Hiçbir canlı bizim gibi kalabalık sosyal gruplar oluşturamıyor ve bu kadar koordineli hareket edemiyor. Ya küçük gruplar halindeler ya çok kalabalıklar, ama karıncalar gibi çok çeşitli işler yapamıyorlar. Sadece bir iş yapabiliyorlar. Ama bizler biliyorsunuz milyonlarca insanı örgütleyip çok büyük yapılar da yapabiliyoruz, yıkımlar da yaratabiliyoruz. Bu bizim işte beynimizin bu özelliğinden kaynaklanan bir şey. Hem sosyaliz, hem büyük bir fren mekanizmamız var, hem de bu fren devreden çıktığı zaman çok yakıcı olabiliyoruz. Şimdi bugünün dünyasında tabii biraz ayırmak lazım. Bu sadece dediğim gibi sinir bilimiyle açıklanabilen bir şey değil. Bir sosyal tarafı evet. da var işin. Ama özellikle iletişimin son derece hızlandığı, işte dünyanın global bir köy haline geldiği ve insanların binlerce yıldır, on binlerce yıldır alışık olmadıkları, milyonlarca farklı imkanla ve iletişim yöntemiyle karşı karşıya kaldıkları bir zamandayız. Şöyle basit bir örnek vereyim kolay anlatmak için. Bugün herhangi bir web sayfasında, başından sonuna kadar okuduğunuz takdirde, bir gazete sitesini düşünün, başından sonuna okuduğunuzda aldığınız bilgi miktarı orta çağda bir insanın ömrü boyunca aldığı bilgiden daha fazla. Tek bir sayfada. Şimdi bizim beynimiz ve zihnimiz aslında bu kadar yoğun bir bilgiye hazır değil. Ve fazla bilgi, şu anda hani hoş bir şey gibi geliyor ilk söylendiğinde ama bizim beynimiz buna hazır olmadığından düşünme sistemimizi bloke ediyor. Düşünme sistemimiz aşırı bilgi sahanı altında kaldığında, bloke olduğunda fren sistemimizi de kullanamaz hale geliyoruz. Çünkü ikisi aynı yerle ilgili.
Evet.
Ve biz çok fazla değişkene maruz kaldığımız zaman kontrolü bir süre sonra alt beynimiz almaya başlıyor. Mesela herkesin güncel hayattan çok iyi bildiği bir şey. Bugün temel adab sorunlarımızdan biri. İnternette özellikle gençler dışarıda hiç yapmayacakları davranışlarda bulunabiliyorlar. İnsanlar kendilerini kaybedebiliyorlar. Hani yaşça ve mevkice kendilerinden çok büyük insanlar çok ağır sözler edebiliyorlar vesaire. Bu neden böyle? İnternet sanal bir ortam ve gerçek bir sosyal ilişkide olduğu gibi kendinizi frenlemenizin gerekmediği bir yer. Dolayısıyla beynimizin o sosyal frenleme mekanizması orada ortadan kalkıyor mesela. Ortaya böyle davranışlar koyuyoruz.
Peki stresin küçük etkisi var mı?
Tabii çok var. Mesela bu küçük örneği alın, biraz önce verdiğim internet örneğini. Şimdi toplumsal hayata uygulayalım. Çok fazla iletişim imkanımız var ama özellikle şehirli insan gittikçe yalnızlaşıyor. Bu yalnızlaşma birçok kararı kendi başınıza almanızı gerektiriyor. Hayatın birçok zor duygusal şeyiyle tek başınıza baş etmek zorundasınız. Bir de normal ihtiyaçla lüksün karıştığı bir zamandayız. İnsanlar normalde biyolojik olarak ihtiyaç duymamaları gereken birçok şeye ölümcül derecede ihtiyaç duyuyorlar şu anda. Herkes kendi hayatından bir şeyler düşünebilir. Bunların hepsini birleştirin. Biyolojik donanımımızın üstünde, zihnimizin üstünde büyük bir yük var.
Evet.
Ben tabii bunu kişisel olarak söyleyeyim ve bu yük bizi önemli bir stres altına sokuyor ve fren mekanizmamız bir süre sonra kullanılamaz hale geliyor, bozuluyor. Bu bireysel şiddetin bir açıklaması olabilir bana göre. Çünkü modern hayat bizim beynimizi çok yoruyor.
Evet, şimdi bilgisayar dediniz. Hani çocukluktan başlanırsa törpülenebileceğini, eğitilebileceğinden söz ettiniz. Ancak şiddet içerikli bilgisayar oyunları var. Çocukların hiç başından kalkmadıkları, çok çok uzun saatlerini geçirdikleri. Bunların da etkisi olabilir mi acaba?
Çok araştırma yapılıyor. Çünkü özellikle anne babalar bu konuda, eğitimciler uzunca bir süredir oldukça stresteler. Şimdi araştırma sonuçlarına şöyle uzaktan ve tarafsız bakarsanız, oyunun şiddet içeriğinin ikinci, üçüncü düzeyde önemli olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bir çocuk kaç yaşında olursa olsun ekranda oynadığı şeyin oyun olduğunun farkında. Ve onu gerçek bir stres şiddetle özdeşleştirmesi için aslında doğrudan bir sebep yok. Ama oyunların esas problemli tarafı biyolojik beden yapımıza hiç uygun olmayan bir şekilde saatler boyunca vücudun çok azının hareket edebileceği bir durumda zaman geçirmek. Aslında esas problem bu.
Burada.
Ve sosyal hayattan koparıp sanal bir eğlenceyle insanların hayatındaki o istedikleri sosyal onaylanma ve sosyal ödül ihtiyacını tamamen bir monitörden karşılamaya alışmaları gibi bir sıkıntı var. Monitör başında bir bilgisayar ya da işte bir tablet başında uzun saatlerce oturmanın sosyal olarak büyük bir zararı var. Ama şu gösterilmemiş, yani birçok araştırma var bunu denetleyen. Özellikle şiddet içerikli oyunlar acaba çocuklarda şiddeti arttırıyor mu ya da şiddeti meşru görmelerini sağlıyor mu diye. Bu konuda çok net bir kanıt yok, çok da çalışma var. Hatta bazı çalışmalar şunu gösteriyor. Özellikle seri karar vermeyi gerektiren oyunları oynayan cerrahlar ameliyatlarda daha az hata yapıyor mesela. O şeyleri de biraz geliştirebiliyor. Şimdi ya hep ya hiç diye bakmamak lazım. Bilgisayar oyunu beynimiz için çok yeni bir şey. Hani bakarsanız birkaç senedir var. İşte 15 senedir. Ve bunu iyi yönde de kullanabilmek mümkün, kötü yönde de. Şiddet içeriği ayrı bir konu. Onun etkisini hala gösteremedik. Ama bana soracak olursanız özellikle çocukluk döneminde yaşamın birebir elleyerek, dokunarak, koklanarak, biraz canı acıyarak deneyimlenmesi gereken bir dönemde tamamen risksiz ve sadece gözünüzü ve beyninizi ilgilendiren bir aktiviteyle harcanması çok doğru bir şey değil. Bizim zihnimiz, bedenimiz buna göre tasarlanmamış çünkü. Biraz tabiata çıkmayı, biraz insanlarla ilişkide bulmayı önceliğe almak lazım. Bu yapıldıktan sonra ben bilgisayar oyununun bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Laf aramızda ben de arada bir bilgisayar oyunu oynuyorum.
Şiddet içerikli.
Şimdi pek şiddet içerikleri sevmem ama evet, araba yarışı oyunlarını severim mesela.
Evet, onu ben de şahit oldum.
Evet.
Pek çok büyük insan da oynayabiliyor gerçekten. Şimdi peki barışa gelirsek, dünyada barış olabilir mi? Hani programımıza girerken de söyledik ya, hep çok istenilen, çok arzu edilen ama sanki hiç olmayacakmış gibi de düşünülen bir şey. Yoksa bir ütopya mı diyebilir miyiz?
Valla eğer bütün dünyadaki şu anda işte 7 milyar küsur insanı aynı anda dert edip hepsinin barışını düşünüyorsak bence bu ulaşılabilir bir ütopya değil. Yani çok uzak bir ütopya. Gerçekten ütopya daha doğrusu. Ulaşılabilir bir hedef değil. Çünkü insanın doğasında kavga var. İnsanın doğasında gerçekten abartılmış şiddet var. Hı hı. Fakat ben şunu öneriyorum.
Ama niye genellikle hep bunlar? Mutluluk şöyle için, özgürlük için, belki hı hı o pastadan daha büyük pay almak için. Az aynen önce söyledik. Aynen. Menfaatleri için. Ama tüm bunlar için sadece barışın olması yeterli herhalde, değil mi?
Şimdi işte bunu mesela gelin de işte diyelim büyük ülkelerin liderlerini anlatın ya da şu anda multimilyarlık şirketlerin, uluslararası şirketlerin sahiplerini anlatmaya çalışalım. Sonra bunda çok başarılı olamayabiliriz. Yani hı hı. Çünkü orada çok farklı öncelikler var. Hayattan kopmuş bir kar ve işte nasıl diyelim fayda algısı var. Dolayısıyla bireysel düzeyde ben bir şey söylemek istiyorum. Yani biz biyolojik donanımımıza uygun yaşayabilirsek ve etrafımızda böyle bir mikro çevre oluşturabilirsek, aslında beni şahsen ilgilendiren barış böyle bir barış. Biyolojik donanımımız neyse, aslında gerçekten neye ihtiyacımız varsa bunları iyi bilip kendi hayatımızı bunlar üzerine kurduğumuzda gittikçe büyüyen bir halka halinde etrafımızda aslında bir barış alanı oluşturmuş oluyoruz. Ben bunun birebir örneklerini şu anda yaşıyorum. Bu özellikle sinir bilimleriyle çok ilgilenmeye başladıktan sonra sizin sorduğunuz sorular vardı biraz önce, işte şiddet nerede vesaire. Hı hı. Bunları araştırmaya başlayınca gördüm ki insanoğlunun şöyle bir özelliği var. Çevresini değiştirmeden yaşayamıyor. Yani diğer canlılardan bir farkımız da bu. Her canlı işte bulunduğu ortamla uyum içinde yaşarken biz muhakkak hı-hı değiştirmek zorundayız. Fakat bu değiştirmeyi akıllı ve minimal bir ölçüde yapabilme gibi de bir sorumluluğumuz var. Çünkü şu anda dünyadaki yıkıcılığımız malum. Kutuplardaki buzları bile eritiyoruz şu şehirlerde. Evet. Ki yaşam tarzımız dolayısıyla. Bu özelliğimizi anlamaya başladığımız zaman bence barışın kişisel düzeyde başlayan çok önemli bir adımı var. Bu adımda kendi yaşamımızı gözden geçirip hani büyük ülkelerin politikalarına falan kızmadan önce ya da çok uluslu şirketlerin efendim politikalarıyla işte komplolarla uğraşmak yerine acaba biz evimizde, kendi mahallemizde, kendi dostlarımızda, kendi mikro çevremizde nasıl bir yaşam dizayn ediyoruz? Hı hı. Buna bakmaya başladığımız anda ki ben bunun sonuçlarını görmesem burada söylemem çünkü bu benim uzmanlık alanıma giren bir şey değil. Tecrübelerimle konuşuyorum. Mesela biz işte yaşam okulu diye bir şey yapıyoruz. Burada onun kurallarını öğreniyoruz hep birlikte. Hı hı. Yani doğayla daha barışık bir yaşam, hani şehirden taşınalım doğaya gidelim gibi değil de doğamızla daha barışık bir yaşamın şehirde de yolu var. Mesela bunları araştırmaya başlıyoruz ve şunu görüyoruz.
Ama dolmuşta, otobüste, alışverişte her yerde kavga ediyoruz.
Aynen öyle. İşte etrafımızda böyle bir halka oluşturmaya başladığımız zaman hı-hı bir, biz daha sakinleşiyoruz. Bizi bugün en stresli yapan şey kendi kurduğumuz ama tabiatla uyumlu olmayan medeniyet. Ben bunu her yerde anlatmaya çalışıyorum. Bizim kurduğumuz şehirler, bizim kurduğumuz iş ortamları, bizim kurduğumuz ev ortamları aslında hiçbir şekilde doğal olarak bize uygun değil. Bazı standartları oturtmuşuz ve düşünmeden o standartları uyguluyoruz. Belki oturduğumuz sandalyenin şekli bile bizde stres yapıyor ama bunun farkında değiliz. Yani tekrar biyolojimize dair edindiğimiz bu büyük bilgiyi yaşam alanımızı dizayn etmekte pek kullanmıyoruz. O standartlarla gidiyoruz. Şehirler çok boğucu. Hiçbir şekilde gözümüzü okşayacak o doğadaki zengin detaylara sahip değil. Ve bunlar milyonlarca yıldır tabiatın bağrında yetişmiş insanoğlunu boğuyor. Ve bu boğma işte o gördüğünüz sürekli sinirli, sürekli memnuniyetsiz, sürekli kavgacı insan tipinde aslında otomatik olarak ortaya çıkaran şey. Fakat bunu tepeden bir kanunla değiştiremeyeceğimizin ben farkındayım. Dolayısıyla kendisini...
Ama bir hastalık olarak baktığımızda tabii tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu görüyoruz.
Aynen öyle.
Bu da sevindirici tabii ki.
Mesela bizim işte o dağ başında düzenlediğimiz okula sadece bir hafta gelen insanların ruh hallerinin nasıl değiştiğini ben görüyorum mesela. Orada sadece bir hafta ağaçların altında oturup tabiattan, kendi geçmişimizden, efendim özümüzden bahsetmeye başladığımız zaman işte orada işte ben bilim anlatıyorum, bir başka arkadaş başka bir şey anlatıyor. Farklı açılardan insanların bir hafta içerisinde bambaşka bir sakinliğe büründüğünü görüyorsunuz. Çünkü hep böyledir, bütün canlılar böyledir. Doğal ortamından ayırdığınızda strese girer. Doğal ortamına tekrar koyduğunuzda normal yaşam rutinine geri döner. Bizler kendi kendimizi doğamızdan koparabilecek tek canlılarız. Bunu da becermişiz. Dolayısıyla bu dünyada yaşadığımız global problemlerinde, otobüste dolmuşta yaşadığımız lokal problemlerinde bana sorarsanız mekanizması çok benziyor. Kendimizi doyumsuz bir hale getirdik. Halbuki tabiat bizi doyurabilecek, hatta bizim boyumuzu aşacak bir zenginlikte. Onunla tekrar temasa geçmemiz lazım. Tabiatla temasa geçmek derken de ormana gidip yatmayı anlamayalım. Hı hı. En yakınımızdaki insanla bir saat muhabbet, 10 dakika bir sevgi dolu iletişim tabi iletişimimizin tekrar kazanılması için bence çok önemli bir başlangıç. Yani bu akşam herkes denesin işte, televizyonu, monitörü bir kapatsınlar. Bir şey denesinler yani, etraflarındaki insanlarla farklı bir şeyler denesinler. Ne kadar rahatladıklarını hemen görecekler. İletişemediğimiz zaman, ha bir de son olarak onu söyleyeyim. Bizim en büyük stres kaynağımız, bizim varoluş sebebimiz, temel sebeplerimizden bir tanesi olan sosyal varlık olmanın gereklerini yerine getiremememizden kaynaklanıyor. Hı hı. Bugün biliyoruz ki madde bağımlılığı en çok yalnızlaşmış ve toplumdan izole edilmiş insanlarda görülüyor. Siz toplumun içerisinde sağlam ilişkileri olan insanlara ne kadar yoğun ilaç, uyuşturucu madde vesaire verirseniz verin, ne kadar fırsat yaratırsanız yaratın, onların bağımlı olmadıklarını görüyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla bağlanmak, diğer insanlarla bağlı yaşamak bizim için çok önemli.
Evet.
Bu olduğu zaman her şey tıkır tıkır yoluna girmeye başlıyor. Önce kapımızın önü.
Evet. Hani her şey beyinde başlıyor, beyinde bitiyor diyoruz ya. Belki o kontrol edemediğimiz noktada bile kontrol edebileceğimiz yerler var aslında.
Aslında
önemli
çok
olan,
var. Aslında çok var. Bu bir disiplin işi. Evet. Yani kendimizi disipline etmemiz lazım. Hı hı.
Çok teşekkür ediyoruz. Barış dolu, sevgi dolu, huzur dolu bir dünya dileyelim.
İnşallah hep beraber.
Ve bugünden itibaren sizin söylediklerinizle başlayalım. Bu konuda da çok seminerler, konferanslar olması gerekiyor ki birazcık daha o barışa kendimizi yakın hissedebilelim.
İnşallah olur.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın
ben
Sinan Canan.
Ediyorum.
Sağ olun, var olun.
Çalarsa çalıp kaçmış, çalmıyor artık. Sessizliğin bir telaşmış, koymuyor artık. Dimdim şu hayatım, beğendiğim masallarım var. Parça parça rüyalarım, yarım kalmış hayallerim var. Benim aslım bu kadarmış. Duyulurum sussam daha çok, duyulurum gitsem bile ben, her güzel şeyin yerine konulurum. Duyulurum sussam daha çok, duyulurum sesim kaftanın ardından bile, gelse kalbine dokunurum. Gelse kalbine dokunurum. Gelse kalbine dokunurum.
Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Baykal Alamant vardı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Sevgiyle, saygıyla geldiğimiz huzurlarınızdan bu duygularımız katlanarak ayrılıyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.